Ayrım 25, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 281. Doğru dedi oğul, sorun Valerian değil, sorun benim. Çöz bu sorunu, benle ya da bensiz çöz. Çünkü bu işin sonu yok. Beni süpürüp halının altına tıkarsan, çocukların senin gırtlağını keserler. Avrupa'daki şu piç kurusu, hani şu evleneceğin adam. Git onun çocuklarını doğur. Senin için uygun olan bu. O zaman senin gibi kaltakların hep yaptığı şeyi yapabilirsin. Beyazların çocuklarına bakarsın. Beyaz adamların çocuklarını beslersin, seversin, onlara bakarsın. Sen işte bunun için doğdun. Bütün hayatımca bunu bekledin. Öyleyse git o beyaz adamın çocuğunu doğur. Senin işin bu. 200 yıldır yaptığın buydu. Bir 200 yıl daha yapabilirsin. Karma evlilik diye bir şey yoktur. Yalnızca görünüşte öyledir. İnsanlar ırkları birbirine katmazlar, ya terk ederler ırklarını ya da seçerler. Ama sana bir şey söylemek istiyorum. Bir beyaz adamdan çocuğun olursa ötekiler gibi bir süt ninni olmayı kabul etmişsin demektir. Tek farkın senin gerçek süt ninni olmandır. Çünkü o çocuğu karnında taşımışsındır. Ama yine de beyazların çocuklarına bakıyor olursun. Şişman ol, sıska ol, saçların taras taras olsun, peruk olsun, aşçı ol, manken ol, baktığın çocuklar beyazların çocuklarıdır. Budur yaptığın iş. Beyaz bir adamdan doğma çocuk bulamazsan bir beyaz bebek yaparsın bakmak için. Siyah adamların sana verdiği bebekleri kullanırsın. Küçük siyah bebekleri küçük beyaz bebekleri çevirirsin. Siyah kardeşlerini beyaz kardeşleri çevirirsin. Kendi erkeklerini beyaz erkekleri çevirirsin. Siyah bir kadın bana olduğum gibi davranınca, gerçekten olduğum gibi, onu beni şımarttığını söylüyorsun. O bok şirket işine nasıl yapılacağını bilmediğim için mi girmediğimi sanıyorsun? Her şeyi yapabilirim ben, her şeyi. Ama o işi yaparsam namussuzum. Jadin oğula baktığında, oğul onun vizona benzeyen gözlerindeki ışığın söndüğünü, güzel ağzının tiksintiyle şiştiğini gördü. Gömleğinin önünü açtı. Sana bir öykü anlatacağım dedi. Çekil önümden. Hoşlanacaksın. Hem kısa hem öz. Bana dokunma. Bana sakın dokunma. Bir zamanlar bir çiftçi varmış. Beyaz bir çiftçi. Çık buradan. Beni yalnız bırak. Bu çiftçinin saçma sapan bir çiftliği varmış. Bir de tavşan varmış. Tavşan gelip çiftçinin birkaç lahanasını yemiş. Beni öldürsen iyi olur. Çünkü sen öldürmezsen öykün bittiğinde ben seni öldüreceğim. Yalnızca birkaç lahana. Anlıyor musun? Seni öldüreceğim, öldüreceğim. Böylece çiftçinin aklına tavşanı yakalamak için çok güzel bir düşünce gelmiş. Bu tavşanı nasıl tuzağa düşüreceğini bulmuş. Ne yapmış biliyor musun? O tavşanı bir katran bebeğe çevirmiş. Bunu yapmış, duyuyor musun? Yapmış. Yemin ederim ki dedi Jadin, seni öldüreceğim. Ama öldürmedi. Oğul yatak odasının kapısını çarpıp çıktıktan sonra Jadin buruşuk çarşafların arasında yattı. İçi dışına çıkmış gibiydi. Ne yapacağına karar veremiyordu. Düşündüğü oğlu öldürmek değildi. Bunun yerine şükran gününün yaklaştığını ama evine yemeğe gidebileceği kimsesi olmadığını düşünüyordu. Sonra aklına çok ulu bir kayın ağacı geldi. Eyaletteki en eski ve en ulu kayın ağacı. Üniversite kampüsünün kuzey ucunda olan bu ağacın yakınında bir çeşme vardı. Nisan ayında kızlar anneleriyle orada buluşurlar, şarkı söyleyip el ele tutuşurlar. Öğleden sonranın aydınlığında iki yana sallanırlardı. Kimi kızlar bundan nefret ederdi. Çeşmeden, ağaçtan, anne kız gününden, üstlerine bir blücün geçirir, kent soyluları özgü duygusallıktan ve eski öğrencilerin gösterdiği bu telaştan nefret ettiklerini göstermek için orada çıplak ayaklı oturup marihuana içerlerdi. Ancak bunlardan nefret etmeyenler ağacın çevresinde toplanır, uzun pastel renkli eteklikleri içinde ilkbahar güneşinde iki yana sallanırlardı. Soluk kükürt rengi ışığın içine öylesine yumuşak bir leylak rengi serpilirdi ki Jadin'in içinden ağlamak gelirdi. Elbette çıplak ayakların yanında olurdu Jadin. Göktüğü gözyaşlarının nedeni eyaletteki en yüksek kayın ağacının altında birlikte durup şarkı söyleyebileceği kimsesinin olmaması değildi. Işıktı. İçine leylak rengi serpilmiş soluk kükürt sarısı ışık. Jadin'in saçının bir parçası ağzına girmişti. Diliyle dışarı itmeye çalıştı onu. Çünkü ellerinin her biri bir ton ağırlığındaydı. Bu bana yabancı değil diye düşündü. Bunun ne olduğunu biliyorum. Tanıdık bu. 25 yaşındayım. Bu duygu benim için fazlasıyla eski. Oğul 4 saat sonra döndü. Pişmanlık içindeydi. Çok ileri gitmiş olduğu düşüncesi dehşeti düşürmüştü onu. Ancak Jadin çok ciddiydi. Şükran gününde gidecek hiçbir yeri olmayan, çiğ ve çong tişörtü giymiş, deliye tıkılmış bir öksüzdü şimdi. Oğul yatağın ayak ucuna oturdu, ellerini dizlerine koydu. Jadin onunla oldukça dingin bir biçimde konuştu. Beni bir daha incitmene izin veremem. Sen istiyorsan o orta çağdan kalma esir sepetinde kalabilirsin. Ama orada kendi başına kalacaksın. Sana katılmamı isteme benden. Katılmam. Geçmişimiz konusunda ikimizin de elinden gelen bir şey yok. Biz ancak kendi yaşamlarımızı düzeltebiliriz. Ben de senin bunu yapman için çabaladım. Ancak böyle öç alabiliriz. Böyle üstesinden gelebiliriz. Hem de nasıl gelebiliriz? Ama hayır. Sen beyaz bebeklerden söz etmek istiyorsun. Geçmişi unutup daha iyiye ulaşmayı bilmiyorsun. Oğlun içinde tomurcuklanan pişmanlık duygusu dağıldı. Buram buram tüten bir öbek gübreye dönüştü. Atlanta Anayasa Gazetesi'nin baş makalesini okumak isteseydim onu satın alırdım. Hangi parayla? Jade'nin sesinde tehlikeli pırıltılar vardı. Valerian'dan aldığın parayla. Kazanmak için Avrupa'da kıçını yırttığın parayla. Eh al öyleyse. Al işte para. Jadin komodinin üzerinden cüzdanını aldı, açtı. Al işte. Senin ilk onluğun. Karşılığında balık temizlediğin para. Doğru mu? Sevdiğin tek şey. Sevdiğin tek şey. Para konusunda istediğin tek para. Al şunu. Kazandığın ilk onluğun nereden geldiğini şimdi biliyorsun işte. Benim gibi siyah kadının biri bu para karşılığında beyaz bir adamla yattı. Sonra da o parayı alıp Frisco'ya verdi. O da sana o parayı ödemek için seni köle gibi çalıştırdı. İşte ilk onluğun bu. Jadin parayı yere fırlattı. Al şunu yerden. Oğul Jadin'e uzun uzun baktı. Çiğiç ve çong tişört belinden yukarı sıyrılmıştı. Kızın çıplak tenini görmek oğlu utandırdı. O çıplaklığı kendisi yaratmıştı. Şimdi ise kirletmişti onu ve bu yüzden utanıyordu. Al şunu yerden. Jadin aynı şeyi yineledi ama doğrulup oturmadı bile. Orada öyle uzanmış doğal bal rengindeki ham ipeğe benzeyen kalçalarını okşuyordu. Gözlerinde fok derileri vardı. Turtaların durduğu masayla ilgilenen bayanlar altın rengi öğle güneşinin altında yiten gölgeler gibi yok oldular. Yapmanın güç olacağını düşünmüştü oğul ama hiç de öyle olmadı. Soğuk olacağını da düşünmüştü, soğuk ve güç. Ama öyle de olmadı, sıcaktı, neredeyse yumuşaktı, yüz yuvarlaktı. Parayı cebine attı, kendisine orada yer olmadığı için evden çıkıp gitti. Ertesi gece döndüğünde ev bomboştu. Bütün kapıların anahtarları da oradaydı. Kanepeye oturdu, anahtarlara baktı. Sehpanın üzerinde bir deste mektup duruyordu. Aralarında kalın, sarı bir zarf vardı. Bir süre gözlerini dikerek zarfa baktı oğul. Sonra alıp açtı. Zarfın içinden Jadin'in Eloa sokağının ortasında durup çektiği fotoğraflar çıktı. Beatrice, güzel Beatrice, askerin kızı. Aptal bir görünümü vardı. Ellen, tatlı bisküvi suratlı Ellen. Hep güzel olduğunu düşünmüştü onun. Şimdi ise aptal görünüyordu. Hepsi de aptal görünüyordu. Kaba, budala, cansız. Oğul resimleri elinden bıraktı. Onu bulmalıyım diye düşündü. Ne istiyorsa onu yapmalıyım. Onu istemeliyim. Ama önce onu bulmalıyım. 30 yıl utanç içinde yaşadıktan sonra savaşçı papatya ağaçları öne geçmiş savaşa gidiyorlardı. Dominik'teki silahlardan canlarını kurtarmış olan vahşi papağanlar ağaçların sürünerek ilerleyen köklerinde tehlike kokusu seziyorlardı. Ağaçlar gündüzleri dallarını havaya kaldırıyorlar, geceleri tepelerde yürüyorlardı. Gün doğduğunda ağaçların bu yeni düzeni süvarilerin zekasına meydan okuyordu. Dominik'teki kardeşlerinin bu savaş planlarından hiç haberleri yoktu. Çünkü onlar 1927 yılında kurulmuş olan görkemli, gösterişli Old Queen Oteli'nden otobüsle gelen turistler geçsin diye adam edilmiş bir yağmur ormanındaydılar. Otelin arkası örmekteydi. Rue Madeleine'e bakan ön tarafı hala bembeyazdı. Girişinde bulunan sütunlar da hiç yıpranmamışlardı. Bununla birlikte arkada ekmek ağaçlarıyla limon ağaçlarının arasındaki geniş alanda bir motel doğmaya başlamıştı bile. Otele yemeğe gelenlerin bir zamanlar 47 penceresinden ekmek ağaçlarıyla çimleri seyrettikleri yemek salonunun dışında kumar masası büyüklüğünde verandalara olan Y biçiminde beton bir şey uzanıyordu. Orada yemek yiyenler artık işçileri betonu ve kumar masası büyüklüğündeki verandaları görüyorlardı. Onların gerisinde siyah dominin tepeleri, onun da gerisinde yağmur ormanlarıyla dolu o görkemli dağlar vardı. Dağlardan geçen yol turistleri sürekli çeken bir yerdi. İnsanın soluğunu kesecek kadar dik ve dönemeçli olan, kenarında parmaklık da bulunmayan bu yoldan bakınca Tanrı'nın saçlarını, amber çiçeklerini, manolya ve zakkum ağaçlarını, ponisetya ve yakaranda ağaçlarını görebiliyorsunuz. Uzaklarda pembe immorteller, kurutunca rengini ve biçimini yitirmeyen çiçek. Altında ara sıra eski bir çiftlik görünüyor, artık otel olan çiftliklerdi. mermer yunus balıkları ve 200 yıllık taşların havasını temizleyen havalandırma aygıtları var. Dağ yolu adanın öbür yakasında aşağıya balıkçı köylerinin bulunduğu kayalıklardan ve mağaralardan oluşan bir kıyı şeridine doğru iniyor. Burada ne yat limanları var ne de golf sahaları. Çünkü burada rüzgar söz dinlemiyor. Sıcak ve huysuz esiyor. Balıkçılar rüzgarı uysallaştırmak için tuhaf yelkenler hazırlıyorlar. Ancak böyle yaparak eski çiftliklere ve şimdi Jadin'in 4 kişilik bir masada tek başına oturmakta olduğu Old Queen Oteli'ne hangi balıklarını, orkinoslarını ve toriklerini satma olanağı buluyorlar. Kremde ment demişti Jadin. Çünkü bu sözler kulağına hoş ve doğru gibi gelmişti. Bu sözcükleri yüksek sesle söylemek istemişti. Garson siparişiyle geldiği anda Jadin onu ısmarladığına pişman oldu. Bir vermut istedi. L'Arbre de la Croix'a telefon etmişti. Telefona 10 din çıkmıştı. Neredesin? Queen of France'dayım ama vapuru kaçırdım Lanadin. Biri gelip beni alabilir mi? Evet sanırım gelebilir ama biraz vakit alır. Beklerim. Ona Old Queen'e gelmesini söyle. Giriş salonunda yoksam yemek salonuna baksın. Yalnız mısın? Elbette yalnızım. Lütfen acele et. Lanadin, ha? Elbette yalnızım. Ne zaman yalnız olmadım ki? 4 kişilik bir masada tek başına oturmuş. Ayrılırken ne kadar kararlıydım, ne kadar ustalıklıydım diye gururlanıyordu. Herhangi bir adamın iri, çirkin ellerinde kırılmadım diye. Arkasına göz atmadan ne olur ne olmaz baksaydı durumu açıklayıcı, kaçamak bir not bırakabilirdi. Çabucak ayrılmıştı. Bu yüzden kendini zayıf ve erkeksi davrandığını düşünüyordu. Son akşam yemeğini paylaşmadan ayrılmıştı. New York ayrılmasına razı olmuştu. Taksi kapıya gelmiş, hiç konuşmayan bir sürücü onu alıp dosdoğru gideceği yere götürmüştü. Raymond evdeydi. Geceyi onun stüdyosunda geçirebilirdi. Chemical Bankası'nda kısa bir kuyrukta beklemişti. Air France kalkmaya hazırdı. Yalnızlığın tadı hoştu. 4 kişilik bir masada otururken bile oğlun ilk onluk havalarından, beyazlar siyahlar ilkelciliğinden uzak olduğu için mutluydu. Uygarlıkta böylesine geri kalmış biriyle kendime bir yaşam kurabilir miydim diye düşünüyor ve asla diye yanıtlıyordu sorusunu. Eloa, asla. Dünyadaki bütün kadmiyum sarıları ve arma kırmızıları bir araya gelse yine olmaz. Yalnız kaldıysa ne olmuştu yani? Kendisi oradan ayrıldığında evde kalan, kendisi dönene kadar bekleyen, geri döndüğünde de orada olan kimse olmamışsa ne olmuştu yani? Ama oğul parmağını onun ayağının tam altına koymuştu. Saçlarını elleriyle ayırmış ve dilini o çizginin üzerinde gezdirmişti. Melez konuşmuyordu. Cruellerin, Batı Hint adalarında yaşayan ve Fransız ya da İspanyollarla zincirlerin birleşmesinden oluşan halk. Sevdiği bir parçayı mırıldanıyor, eliyle de direksiyonda hafif hafif tempo tutuyordu. Sandeville'si geçtiklerinde Jadin'in aklına katran geldi. Bacaklarının yandığını duyumsadı. L'Arbre de la Croix'a vardıklarında ağaçlar evi öylesine sarmışlardı ki Jadin binayı zorlukla gördü. Doğruca Ondine mutfağına koştu, kadını öptü. Önce eşyalarımı toplayayım dedi. Sonra hemen aşağı inerim. Konuşuruz. Margaret burada mı? Yukarıda dedi Ondine. Margaret'in kapısını vurduğunda yanıt veren olmadı. Ancak Valerie'nin oda kapısının altından, koridorun ışığından daha parlak bir ışık sızıyordu. Jadin o odaya gitti. İçeride ikiz yatağın, konsolun, iskemlelerin, hatta yatağın yanındaki küçük masaların üstünde bile giysiler yığılmıştı. Takım elbiseler, kravatlar, çoraplar, kazaklar ve sayısız erkek ayakkabısı. Valerian diye seslendi Jadin. Dolaplı giyimi odasından Margaret çıktı. Ellerinde askılar vardı. "Oo," dedi. Gerçekten şaşırmıştı. Tövbekar kızımız. Saçına ne oldu? Margaret coşkulu, canlı görünüyordu. Hareketleri kendinden emin ve kararlıydı. Değiştirdim. Harika görünüyor dedi Margaret Jadin'e yaklaşarak. Kızın saçına dokunmak üzere elini uzatmıştı. Sonra durdu, parmaklarını iki kez şaklattı. Biz buna, hay Allah, gözlerini kapadı. Fino kafası derdik. Evet buldum, fino kafası. Öyle bir keyifle güldü ki Jadin de gülümsemek zorunda kaldı. Size yeterince erken haber veremedim ayrıldığım için, üzgünüm. Geçen kış bana yaptığınız yardımı takdir etmediğimi sanmanızı istemiyorum. Margaret elini salladı. Bu konuyu kapatalım. Herkes için kötü günlerdi. Karışık yatağa oturdu, askıları ayırmaya başladı. Hepiniz gidiyor musunuz diye sordu Jadin. Gitmek mi? Yo, neden? Jadin giysilere baktı. Ah hayır, ben yalnızca bu inanılmaz karışıklığı düzeltiyorum. Bu adamın neler biriktirdiğine inanamazsın. Dolabının içinde tam 8 tane ayakkabı kalıbı var. Ama yalnız 2 tanesi ayakkabıların içinde. Şuna bak, keten pantolon, keten. Hiç giyilmemiş. Artık öyle sararmış ki giyilmesi olanaksız. Bu adamın giyimine bu kadar düşkün olduğunu hiç bilmezdim. Şunu görüyor musun? Margaret giysinin etiketini tuttu. İpek. Şu da saf yün. Şuna bak. %100 pamuklu. Fanilaları da öyle. Naylon ya da örme bir şey giymez. Sentetik hiçbir şey giymez. Her şeyi Doğa Ana'nın elinden çıkmış olmalı. Ama şu karışıklığa bak. Bütün bunları ayırmam kaç günümü alır. Sydney'den bunu yapmasını isteyemem. Bu onun görevi sayılmaz. Ondine'nin de. Sen benim işime yarayabilirdin Jade ama sanırım kalmayacaksın. Hayır, yarın ayrılıyorum. Fransa'ya mı? Evet. O adamla evlenecek misin? Bay Fogg derisiyle. Jade'in iç geçirdi. Hayır. Öyle mi? Neden? Margaret pantolonu bir askıya astı, yatağın üstünü özenle serdi. Şimdi de gömlekleri ayırıyor, küflenmiş mi diye kokluyor, yırtığı, eksik düğmesi, yıpranmış yakısı olan var mı diye bakıyordu. Sorusuna yanıt almak pek umurunda değilmiş gibiydi. Bu yüzden Jadin ona karşılık vermedi, o sözcüğün ne anlama geldiğini pek bilmediğini ona söylemedi. Bunun yerine Valerian'ın nasıl olduğunu sordu. Daha iyi dedi Margaret. Hasta değil ya diye sordu Jadin. Olmadığını söylüyor ama ara sıra titriyor. Kente gidip bir doktora görünmek istemiyor. Burası hastalara uygun bir yer değil Margaret. Belki onu Philadelphia'ya götürsen iyi olur. Gerçekten kötüleşirse elbette götürürüm. Kocası için neyin iyi olduğunu karar verebileceğine güvenilmediği için incinmiş gibi baktı Jadine. Ya Michael, o nasıl? Ah sen bilmiyorsun değil mi? Kabul edildi. Yani Berkeley'e. Gelecek hafta derslere başlıyor. Öyleyse sen onun yanına gitmiyorsun öyle mi? Oh hayır. Michael artık yetişkin bir Jade. 30 yaşında. Burada yapılacak bunca iş varken onun peşinde dolaşıp bakıcılık yapamam. Şu giysilerin ne kadar karmakarışık olduğuna baksana. Gömlekleri 3 ayrı yığın olarak toplama işini bitirmiş, kazaklara geçmişti. Jade dedi ve yakalı mavi bir kazağı almış göğsüne tutmuştu. Kazağın mavisinin rengi gözlerinin mavisi yanında hiç kalırdı. Sabahları kimi zaman eskiden yaptık şeyleri yapamaz oluyor. Bilirsin işte düğmeler, fermuarlar, hatta ayakkabılarını bile ben bağlıyorum. Dün saçlarını yıkadım. Gülümsedi. Körkün özgün kastilya sabunuyla Breck'ten hoşlanmıyor. Jadin Margaret'e dik dik bakıyordu. Sydney bana Valerian'ı nasıl tıraş edeceğimi öğretecek. Belki ikimiz bir olursak saçını kesmemize razı edebiliriz onu. Tanrım ne inatçı adam. Çocuktan beter. Keyifle, hoşgörüyle güldü. Giysileri ayırmayı, üst üste yımayı sürdürdü. Tıpkı müzesindeki her şeyin adını bilen, kendinden emin bir müze müdürü gibiydi. Jadin ise kadını izlerken, oğul da Valerian'ın beni yarattığını sanıyor dedi kendi kendine. Ondin çığlıklar atan bir istakozu aldı, içinde su kaynayan bir tencereye attı. Ölmesini çabuklaştırmak için tahta bir kepçeyle hayvanın üstüne bastırdı. Çünkü o sırada Ondin'in içinden öldürmek geliyordu. Jadin gelip gülücükler yağdırarak telaş içinde kendisini öpeli bir saati olmuştu. Kızın yeni saç biçimi Ondin'in hiç hoşuna gitmemişti. Sanki bir kız öğrenciye benzemek önemliymiş gibi saçları kabarık ve köpük köpüktü. Kız mutfağa döndüğünde daha dingin görünüyordu. Margaret'e ne oldu böyle diye sordu. Deli gibi çalışıyor. İyi gelir ona, kocasına da. Ama Valerian'dan sanki bir hastadan ya da bebekten söz eder gibi söz ediyor. Sanırım insanlar yapmaları gerekeni yaparlar. Karşılığını da nerede bulurlarsa orada alırlar. Margaret ona neden kızıyor ki? Bebeği iğne saplayan kendisi. Ondine serbest olan eliyle alnındaki teri sildi. Margaret iğneleri kendi bebeğine saplamadı. Kocasının bebeğine sapladı. Kendi bebeğini seviyordu o. Bu bir tanımlama olabilir ama bir neden değildir. O adam ona istediği her şeyi verdi. O küçük triumph'u unuttun mu? Ayrıca o adam onun budala, boş şeylerle vakit geçiren biri olarak kalmasına neden oldu. Buysa tehlikeli bir şeydir. Şimdi patron Margaret mi? Kocası değil mi? Patron hasta, bebek, hiç fark etmez. O adam hala her şeyin merkezi. Ondin istakozu tencereden çıkardı, hazırlamaya başladı. Sen o adamla kaçtın değil mi? Her şey bitti Nanadin. Bana ne oldu bilmiyorum. Bize söyleyebilirdin. Belki. Ama burada her şey öylesine karmakarışıktı ki, demek istiyorum ki olmayacak bir Noel geçirmiştik. Yine de bize söyleyebilirdin. Kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaksa yaptığımın yanlış olduğunu söyleyebilirim. Hem de birinci dereceden bir yanlış, inan bana. Sen bilirsin. Ben bir şeyin yürümesi için hayatımda daha önce hiç bu kadar uğraşmamıştım. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bir ilişkinin yürüyüp yürümemesi hiç umurumda olmazdı bilirsin. Yani yürüyorsa yürüyor demekti. Yürümüyorsa sonra bakardım. Ama bu kez canımı dişime takıp uğraştım. Sonunda elime ne geçti biliyor musun? Morarmış bir gözle ödemem gereken bir kira. Böylece Jadin bu ilişkinin bitmiş olduğunu göstermek için avcunu masaya indirdi. Bu iş bitti. Sana vurdu mu? Evet, başka şeyler de var. Gerçekten vurdu mu sana? Bitti artık Nanadin. Hem ben de ona vurdum. Umarım vurmuşsundur. Umarım o kahrolasıya vurmuşsundur. Ah bebeğim, bebeğim nasıl olur da öyle biriyle kaçmayı? Bu konuyu kapatalım. Çekip gittim, bu iş de bitti. Bir şey var ama burayı ararsa nerede olduğumu bilmediğini söyle. Buraya gelirse. Buraya gelirse mi? Bilmiyorum, gelebilir. Her neyse, nerede olduğumu söyleme ona. Nerede olacaksın? Eşyalarımı toplayıp Paris'e döneceğim. Eşya diye düşündü Ondine. Kürk mantodan başka bir şey de değil. Fok derisi manto burada olmasaydı, acaba yeğenim veda etmeye olsun gelir miydi diye merak etti. Sonra ne olacak diye sordu kıza. Jadine omuzlarını silkti, konuyu değiştirdi. Valerian nasıl? Şöyle böyle. Margaret bebeğine gerçekten öyle şeyler yapmış mıydı? Gerçekten yapmıştı. Ya, peki seni artık kızdırmıyor mu? Hayır, hiç. Sizin buradaki durumunuz ne şimdi? Jadine'in sesi ciddiydi ama yalvarıcı bir ton da vardı o seste. Lütfen, bana gereksinim duymayın şimdi. Şimdi olmaz. Şimdi size analık edemem. Şimdi kimseye yardım edemem. Bir başka sefer, lütfen. Her şeyi tükettim. Lütfen bana şimdi gereksinim duymayın. Aynı, kalmamızı istiyorlar. Bayan Street istiyor. Kocası da kalın ya da kalmayın diye pek bir şey söylemiyor. Bütün gün o serada oturup müzik dinliyor. Kalmak istiyor musunuz? Başka seçeneğimiz var mı diye sordu Ondine. Gözlerini Jadine'in başındaki bükleleri dikmişti. Elbette var. Başka bir yerde çalışabilirsiniz. Ya da hiç çalışmazsınız. Benimle Paris'e gelmek ister misiniz? 93. sokaktaki bir evin ikinci kat penceresinden sarktığı anı anımsayınca Jadine'in omzuna bir acı saplandı. Benimle dalga geçme kızım. Ben ciddiyim. Jadine, biz senin için elimizden geleni yaptık. Çünkü demek istiyorum ki bize borcun yok. Ama bak, ben sana hiçbir şey anlatmadım. Sana asla hiçbir şey anlatmadım. Bunun sorumluluğu bütünüyle bana ait. Ama sana şimdi bir şey anlatmam gerek. 25. ayrımın sonu, sayfa 292.